Ayrım 2. 1. Kitap. Vicdanımı bu yılın modasına göre kestirmeyeceğim. Lillian Hellman. 1. Kısım. Nazan. Ekim 96 Salı. Nazan'ın açık çalkantılı bir denizi andıran varlığından, sakin bir limanı çağrıştıran yalnızlığına dönüyorum. Ana rahmi gibi kavrayıcı bir sükuneti umarak. Sanıldığı kadar uzun bir yolculuk değil bu. Yine de fırtınadan kurtulmuş biri kadar bitkinim. Uykusuz, yorgun ama mutlu. Ölümden kurtulduğunun bilincine yeni yeni varan o şanslı son kazazelerin tanrı borcuyla ağırlaşmış mutluluğu benimki. Arada Nazan'ın sözlerini hatırladıkça midem bulanmıyor değil. Mutluluğumu gölgeleyen, karın boşluğumda serseri mayın gibi rastgele dolaşan işte bu minnet duygusu. Tanrı aşkına, asla hüzünlü bakışlar istemiyorum. Kesinlikle anladım. 2 dakika önce Nazan bu sözleri ortaçağ asillerinin eldivenlerini hasımlarının suratına çarpması gibi üstüme fırlattığında kapının önünde ayaktaydık. Bir an sanki halamdan ya da dün birdenbire ortaya çıkan kediden söz edersem Nazan'ın acıma duygusunu uyukladığı yerden çıkarabilirim sandım ama konuşamadım. Dilsizleşince Tanrıçanın huzurundaki bir ölümlü gibi yazgıma boyun eğerek kımıldamadan sessizce bekledim. Bütün yaptığım buydu. Elinden gelen her şeyi yapmış olanlara ya da aklını yitirmişlere özgü saf bir budalalığa sığınarak beklemek. Eğer ayakta değil de oturuyor olsaydı gerginliği daha kolay göğüsleyecektim. Ama Nazan öfkesi gibi ayaktaydı ve çevreye kararlı kişilerin yaydığı türden küçümseyen, eziyet eden inatçı bir sessizlik yayıyordu. Görünüşü değil aklından geçirdikleri ürkütücüydü. Birkaç saat önce yatakta vücudunu taçlandıran ilahi güzelliği, ayağa kalktığında değişmiş, bir bukalemun gibi öfkesine uyarak karşısındakine boyun eğdirmeye alışık kişiliğinin eline verilen keskin bir kılıca dönüşmüştü. Korkumu büyüten sessizliğin ve birdenbire duymaya başladığım anlamsız saygının da kaynağı sanırım başımın üstündeki bu görünmez ama var olduğunu bildiğim kılıçtı. Kılıcı hissediyor ve kımıldayamıyordum. Neyse ki Nazan geleceği biçimlendirebilecek o utanç anını geçmişe, ölüme dönüştürebilecek silahını kullanmadı. Bağışlayıcıydı. Başımı gövdeden ayırmayacağını fark edince biraz rahatladım. Sırtıma dokununca da batmakta olan bir gemiyi terk eder gibi telaşla dışarıya attım kendimi. Şimdi koruluğun içindeki aralarında Nazan'ın oturduğu villanın da bulunduğu bir grup evi caddeye bağlayan tek yönlü sokaktayım. Aslında iki yanı ağaçlarla sınırlanmış bu yola sokak denemez. Vurgulanmış bir seçkinlikten sıradanlığa doğru uzanan bir iz daha çok. İşte o altı çizilmiş izin üstündeyim, mutluyum. Ama midem çalkantılı deniz yolculuklarındaki gibi usul usul bulanıyor. Cansız Ekim güneşi çevreyi bir sis gibi saran sessizliği ısıtmıyor. Bir fareye yakışabilecek telaşımı önce utanca sonra da şaşkınlığa çevirmekle meşgul. Evet, şaşkınlık, mutluluğun ve bulantının üstüne çıkan, durumu tanımlamaya en uygun, en yakın sözcük bu. Tekrarlıyorum, aylardan Ekim, henüz sabah ve gölgelerle kaplı parke yolun ortasında, midemdeki fırtınalı bir denizden geriye kalan inatçı bir bulantıyla şaşırıyorum. Ancak bulantı mutluluğumu azaltacağını arttırıyor. Boy attığı yere dönebilsem, yani geri geri yürüyerek, fışkırdığı kaynağa ulaşabilsen şaşkınlığımın nedeninin 4 uzun yıldan sonra ilişkimizi bitirmeye aklımdan geçirdiğim ilk günde Nazan'ın bunu hemen fark etmesi olduğunu kavrayacağım. Ama şaşkınlığımı bir türlü çözemiyorum. Bulantı engel buna. Şaşkınlık, bulantı ve mutluluk kör bir düğüm olup katılaşıyor midemde. Oysa gece her zaman olduğu gibi Nazan'ın en göze çarpan alışkanlığıyla başlamıştı. Sevişmeyle. Onunla sevişmeyi egzotik bir müzik eşliğinde yapılan kışkırtıcı bir dansa benzetebilirsiniz aslında. Temposu ve notaları bildik, teması tanıdık. Ancak crescendosu asla kestirilemeyen, yine de her seferinde yeniden dinleme isteği duyduğunuz iç gıcıklayıcı bir melodi ve koreografisi tekrarlana ezberlenmiş uyumlu bir salınım. Dün pazartesiydi. Halamı unutmuştum. Hem müzik hem de bahçedeki ağaçların arasından boğazı gören geniş pencerenin önündeki deri koltukta, Nazan'ın kasıklarına sunduğu kalçalarının arkasındaki cennetle cehennem arasına gerilmiş salıncağı andıran salınım aynıydı. Ama Nazan, müzik, sevişme, sevişirken kullandığımız sözcükler, kokumuz her zamanki gibiyken, tıpkı sahibinin öleceğini önceden hisseden bir köpek gibi, beynimin derinliklerinde daha sözcüklere dönüşmemiş, henüz kendime bile itiraf etmediğim o güdük, köksüz ayrılma isteğini sezivermişti. Salınım sona erdikten sonra hala hazla titreyen kalçalarını indirip geriye döndüğünde belki bu yüzden sesi değişmişti. Nazan'ın, ne kabahat yapmak üzere olan çocuğunu azarlayan anneninkine, ne de suç işleminin eşiğindeki dostunu uyaran bir arkadaşınkine benziyordu bu ses. Böyle zamanlarda sözcüklerinin ilk hecesine bir zil iliştiren o tınılı vurgu koyulmuş, kaybolup gitmişti. Korudan caddeye çıkıyorum. Aşağıda boğaz ve köprü, alelacele çizilmiş, bir kroki gibi birbiriyle buluşmayan kırık çizgilerden oluşmuş. Denize bakmamalıyım. Çünkü deniz Nazan'ı hatırlatıyor ve bulantımı artırıyor. Yapacağım şey deniz yerine yola bakıp bir taksi bulmak. Bugün günlerden ne? Dün pazartesiydi. Öyleyse salı. Taksi bulmam zor olacak. Yola bakıyorum. Ortaköy'e doğru kıvrılarak inen caddede hiç araç yok. Bedenimde Nazan'ın gece boyunca dili ve tırnaklarıyla zevkin izini sürdüğü şeritler. Bıçakla dilimlenmiş gibi ince ince sızlıyor. Acaba yağmur mu yağacak? Birkaç adım atıyorum. Kulaklarımda yine Nazan'ın inatçı, peşimi bırakmayan o sözleri. Tanrı aşkına, asla hüzünlü bakışlar istemiyorum. Kesinlikle anladım. Asla ve kesinlikle gibi çok az sözcük Nazan'ı kısaca özetleyebilir. Onu iki uçtan kavrayarak sınırlayabilir. Birlikte geçirdiğimiz 4 yıl bana Nazan'ın bir şeyi ya kesinlikle yaptığını ya da asla ve kesinlikle yapmadığını öğretti. Uçlarda gezinmeden uçlardaymış gibi görünmek. Biraz sahtekarlık koksa da tarzı buydu. Bir aşırılıktan ötekine kilometrelerce uzaktaki suyu hisseden fil gibi çılgınca koşar, yorulduğunda asla yavaşlamaz, nereye varmışsa kesinlikle oraya yığılır kalırdı. Yani biz seyredenler öyle sanırdık. Tanıştığımızda asla ve kesinlikle bir parantezin iki duvarı gibi onu içine hapsetmişti. Nazan da bu kulvarda bir uçtan ötekine gidip geliyordu. Çekiciliğini yorucu kılan da sanırım bu hareketli ruh haliydi. Onu izlemek için her zaman zinde olmalıydınız. Bu ayın sonunda karşılaşmamızın üstünden tam 48 ay geçmiş olacak. Aslında onunla tanışmamı kelimenin tam anlamıyla bir rastlantıya borçluyum. Eğer 47 ay bilmem kaç gün önce akşamüstü o oteldeki müzayede salonunun kapısında Necat'a rastlamasaydım, Nazan'la asla tanışmayacaktım. Oraya o sıralarda küçük işler yaptığım bir broker ile bir iki kadeh içmek için gelmiştim. Adam bana yeni kağıtlar önerecek, sonra da bu kağıtlarla oynamaya karar veren gruba katılmam konusunu görüşecektik. Biraz para, kısa dönem ve yüksek kar. Bu tür kestirme yollara inanıyor ve bayılıyordum o sıralar, ama o gün tedirgindim. Sorun olası riskler değil, adamdı. Ona güvenip güvenmemek konusunda kararsızdım. Tam o sırada çekeceği belgeselle ilgili olarak biriyle buluşmak için otele gelen Nejat'la karşılaşınca galiba biraz da bu korkuya kulak vererek kararımı değiştiriverdim. Nejat paramı yeni zenginler gibi arsız bir iştahla ikiye üçe katlamak yerine gerçek bir burjuva gibi sabırlı, uzun vadeli yatırımlara yöneltme konusunda kısa sürede ikna etti beni. Aslında ikna etmekten çok kısa sürede planladığım kadar çok para kazanmanın ahlak dışı, utanç verici yönlerini o öne çıkardı. Böyle hatırlıyorum. Ben de edindiğim bu utançla bara gitmek yerine yeni bir hayata adım atar gibi müzayede salonuna girdim ve aslında en uzun süreli yatırımımı yapmak üzere olduğumu bilmeden boş olan tek koltuğa bir kadının yanına oturdum. Kadın Nazan'dı. İşte böyle bir rastlantı karşılaştırdı bizi. Yanımda oturan kadının güzelliği hem derin hem de çarpıcıydı. Dikkat çekici bir tarzı vardı. Küstah, boyun eğdirmeye alışkın tavırları müzayede salonunda bile belirgin, elle tutulur bir biçimde algılanabiliyordu. Satışı izleyen kokteylde tepemizde salınan sıkıcılığı paramparça edişine hayranlık ve zevkle izledim. Kuyruklu yıldıza benziyordu. Merkezde yer alan kişiliği değil, peşi sıra sürüklediği ve bir yelpaze gibi kullandığı aurası göz alıcıydı. Onu etkilemek için beğendiği ama almaktan vazgeçtiği bir tabloyu satın alarak işe başladım. Para harcayan, erkekleri seven kadınlara benziyordu. Aslında ilerleyen haftalarda Nazan'ı izleyen bu parıltılı buluttan daha baş döndürücü olanın henüz kendisinin bile sınır koyamadığı bağımsızlık duygusu olduğunu anlayacaktım. O, ondan önce tanıdığım kadınları gerçekliklerinden koparıp silmiş, onları soluk birer hayale dönüştürmüştü. Oysa Nazan'ın kendisi de bir hayaldi, çünkü o hayal edebileceğim bir kadına en yakın canlıydı. Gülüyorum, kokteyl salonunda değil, Ortaköy'deyim. Günlerden salı, sesim hiçbir taksinin geçmediği cadde boyunca aşağıya yuvarlanıyor. Gülmemin nedeni Nazan'a aşık olmaktan nasıl kararlılıkla kaçındığımı hatırlamış olmam. Elimi cebime atıyorum, sigara içecekmişim gibi. Ama bu elime yönelik bir aldatmaca. Sigara içemem, çünkü bırakalı tam 3 ay oldu. Bu kez caddenin üst tarafına bakıyorum. Faydasız, ortalıkta hiç taksi yok. Koruyu çevreleyen ve evleri korumaktan çok içerideki seçkinliği zevksiz dış dünyadan ayırmak için yapılmışa benzeyen zarif alçak duvarın üstüne bir yağmacı gibi çöküyorum. Evet, Nazan'a aşık olmaktan korktum ve özenle kaçındım bundan. Açıkça saklamadan. Korkuma kaynaklık eden iki önemli neden vardı. Önce onunla aşık bir ikili olarak oluşturulacak çiftlik, kişiliğimin bu benliğin içinde eriyip gitmesi demek olacaktı. Üstelik Nazan'ın bu yeni benliği beğenmediği kişilik özelliklerimi dışarıda bırakarak istediği biçimde oluşturacağım ancak aptallar fark etmezdi. Sonra korkuyordum, korkmakta da haklıydım. Nazan elde edilmesinden çok korunması zor ve riskli bir hazineye benziyordu. Yani onun gibi değerli bir varlığı, kendi varlığımı tehlikeye atmadan korumam olanaksızdı. Bu iki gerçeği kavrar kavramaz beraberliğimizin başında hemen kararımı verdim ve tedirginliklerle yüklü aşk fikrini çabucak terk ederek güvenli, yorucu olmayan ilişki biçimine yöneldim. İlişkiler en fazla sabır gerektiriyordu ve sabır, Işık birkaç yıl önce söylediği için biliyordum, sahip olduğum ender iç zenginliklerden birisiydi. Hoş Işık sabrımın bir erdemden çok beni koruyan bir dış kabuk olduğuna inanırdı. Ama ben bu sözlerini zaman içinde biraz eğip bükmüş ve bir iltifata dönüştürmüştüm. Nazan'a gelince birlikte olmaya başladığımız ilk haftalarda aşk ve ilişki arasında bir seçim yapması gerektiği aklına bile gelmemişti. O hem sabırsız hem de kendinden emindi. İki yana yalpalayan, dengesiz bir sandaldaki yolcu gibi korkan, tedirgin olan bendim. Nazan ikimiz adına yaptığım bu seçime itiraz etmedi yine de. Aslında birlikte verdiğimiz ilk önemli karardı bu yöneliş. Tabii aşktan yanaysanız sapış da diyebilirsiniz bu seçime. Güzellik kontrol etmekle zorlandığı bir hükmetme içgüdüsü, arsız ve doyumsuz bir cinsellik, sınırsız bir ufka yaslanmış denizleri andıran fırtınalı özgürlük duygusu. Nazan onu tanıdığımda bu ayakların üzerinde yükseliyordu. Nazan'ın kişiliğinin kendini temellendirdiği tabanın benim durduğum yere göre daha yukarıda olduğunu kavraman beni incitmedi. Aksine bu farkı ona ben özellikle hissettirdim. Hükmetme, cinsellik ve özgürlük. Bu tepe noktalarının arasında kalanlar ise Nazan'ın kişiliğinin az bilinen, gölgeli ve pek merak uyandırmayan yönleriydi. Yükselme ve para biriktirme hırsı, ölüm korkusundan kaynaklanan şaşırtıcı, sahtekarlık kokan dindarlığı, hastalık hastası denebilecek aşırı bir evhamlılık, yalnızlıktan bir çocuk gibi ürkmesi, hep üşümesi ve salıların uğursuz olduğuna inanması gibi. O güne kadar hiçbir erkeğin Nazan'ın kişiliğinin içerdiği bu gölgeli derinliklere sızmaya kalkışmadığını fark etmek çok kolaydı. Çünkü erkekler doğal olarak görüneni, görünenin de en çarpıcı olanını, kısacası hep güzelliğini fethetmeye kalkışmışlardı. Aslında bu yanlış ve boşuna bir yönelişti. Nazan güzelliğinden öylesine emindi ki kanatlarını asla aramazdı, hele bir erkekte hiç. Ben Nazan'ın kişiliğini de güzelliğini de fethetmeye kalkışmadım. Çünkü bu her fethi eylemi gibi şiddet gerektirecekti. Şiddetten değil, sabırdan yana kullandım tercihimi. Bana bu kadar uzun dayanabileceğini hiç düşünmemiştim biliyor musun? Hala alçak süslü duvarın üstünde arkamı korunun içindeki sessiz seçkinliğe dönmüş öylece oturuyorum. Etrafta taksi, elimde de sigara yok ve sanırım birazdan yağmur yağacak. Nazan bunları dün gece söylemedi. O sözlerin üstünden neredeyse 3,5 yıl geçti. Gülüyorum çünkü Nazan ona 6 değil daha 42 ay dayanabileceğimden habersizdi o gece. Yataktaydık, göğsü biraz önce dik bir yokuşu koşarak tırmanmış gibi inip çıkıyor, kramp giren bacağını sanki bir başkasına aitmiş gibi ovuşturarak birkaç dakika önceki orgazmın kaslarına yattığı düğümü sabırsız hareketlerle çalışıyordu. Endişeli değildim çünkü önce o zamanlar sigara içiyordum, parmaklarımın arasında bir tane vardı. Sonra Nazan'ın ard arda gelen sarsıcı orgazmlarına, o buna renkli bir taşın suyun üstüne birkaç kez sekmesi diyordu, artık alıştığım için kalp krizi geçirmediğini biliyordum. Geriye yaslanmıştım, her acıyla yeni bir şekil alarak, kah belirsizleşen, kah derinleşen çıplaklığını seyrediyordum hayranlıkla. Nazan'la sevişmek Tanrı'ya olan inancımı pekiştiriyordu o zamanlar. Ona her sarılışımda kadınları yarattığı, bana da onları anlayıp kavrayabilme yeteneği verdiği için yüreğim minnetle büyürdü. Nazan'dan başka hiçbir kadın insan türünün iki ayrı cinsi arasındaki farkı bir yandan bir genleştirip kesinleştirirken öte yandan bu iki cinsi bir genlikte eriterek tek bir cins insana dönüştüremezdi. Cinsleri ayrıştırıp tekrar birleştirebilen ender kadınlardandı Nazan. Nazan ona dayanamayacağımı düşündüğünü söylediğinde krampı bacağından bir çorap gibi çıkarmasını seyrediyor, sigara içiyordum, cevap vermedim. O da üstelememişti. Zaten çoğu kez sabretmez, sorduğu soruya karşılık verilmesini beklemeden yenisine geçer, sonra eskisini unutuverirdi. Sanki soruları cevap almak için değil de hep uzun süren konuşmaları sırasında kopan, izlenmesi zorlaşan düşüncelerini birbirine bağlamak ya da güzelliğinin üstüne odaklanan dikkatleri tekrar söylediklerine yöneltmek için kullanıyordu. Onun gibi bir kadına nasıl dayanabilmiştim? Ortalıkta hem taksi hem de sorumu cevaplayacak biri yok. Cevabı ben vermeliyim. Nazan en çok bir ırmağa benziyordu. Yatağını döverek delice bir hızla akan coşkun bir duygu seli. Oysa ben durgun, koyu bir gölü andırırdım. O bir seyyah olmak için çırpınırken ben yolcu olmayı yeğlemiştim her zaman. Nazan hem isyankar hem de yıkıcıydı. Ben sadece fırsatları herkesten önce sezme yeteneğine sahiptim o kadar. Aslında Nazan saydığım kişilik özelliklerini aldatıcı bir sisin ardına gizlemişti. Onu bu sisin içinde aradığımda kendini içerikleriyle tanımladığı bu sıfatların anlamları ya da kanıtlarıyla değil, sadece sözcük biçimleriyle karşılaşıyordum. Yine de dayandım ona. Ona sel gibi akan ırmaklaşmış kişiliğine ve fırtınalı varlığına karşı koyabildim. Tıpkı daha önce ışığa karşı koyduğum gibi. Işığa dayanabildiysem herkese dayanırım. Böyle düşünüyordum o zamanlar. Nazan'ın sorusunun üstünden bir iki hafta geçmişti ki oldukça garip bir şey oldu. Bir gece uzun bir telefon konuşmasının ardından evimde salondaki pencerenin önünde dışarıda çatıların üstünde birbirini kovalayan martılara bakarken birden Nazan'ın elinde tutsak olduğumu fark ettim. Önce şaşırdım ama yanılmıyordum, gerçekten bir tutsaktım. Bu beni aşık olmak kadar korkutmadı, yine de biraz tedirgin oldum. Nazan'a gelince o kendinden emindi. Alışmayı, alışkanlığı önemsemiyordu. Bunun köleliğe açılan geniş bir kapı olduğunu anlaması için birkaç ay daha beklemesi gerekecekti. Tanışmamızın üzerinden tam bir yıl sonra oldukça garip bir durumun içinde bulduk kendimizi. İkimiz de zafer kazanmadan ama yenilgiye de uğramadan birbirimize tutsak olmuş ve birbirimizi tutsak almıştık. Sadakat mi? Bu seçenekleri sınırlı olanlarda rastlanan bir erdemdir. Böyle derdi Işık. Söyledikleri doğru olsa bile beni Nazan'a bağlayan kesinlikle seçeneklerimin azlığı değildi. O bana yetiyordu. Kararlı sadakatimin nedeni buydu. Onu tanıdığımda oldukça iyi para kazanıyor sayılırdım. Nazan bana para harcamanın seçkin yollarını keşfetmemde hem eşlik hem de kılavuzluk ediyordu. Kim onun gibi bir kılavuzdan vazgeçerdi? Nazan'ın sadakatine gelince onunki narsistliğinden kaynaklanıyordu. Güzelliğinin yansıdığı matlığım, onunla yarışmayan, tersine ona eşlik eden kişiliğim üzerinde çok az erkeğin başarabildiği bir üstünlük kurmamı sağlamıştı. Bir anlamda boyun eğerek, boyun eğdirmiştim ona. Sonraki 3 yıl boyunca güçlü bir kılavuz ihtiyacı ve belirsiz bir narsistliğin karışımından oluşan bu sadakat, tıpkı karşılık beklemeden sunulmuş bir armağan gibi, sözü pek edilmeden ama varlığı bilinerek hep aramızda durdu. Bir ara birbirimizi o kadar sık görüyorduk ki halam Nazan'ın varlığından haberi olmadığı halde benim evleneceğimi, bir aile kuracağımı düşünmeye başladı. Ama halam yanılıyordu, o kadar yetenekli değildik. Evlensek bile ne Nazan ne de ben bir evliliği bir aileye dönüştürebilirdik. Aslında harika bir aşık olduğunu itiraf etmeliyim. Senin kadar ustaca sevişene hiç rastlamadım. İlişkimizin başlamasından yıllar sonra, yani birkaç ay önce böyle dediğinde Nazan'ın sesi yansız ancak meraklıydı. Aşığını takdir eden sevgininkine değil de yandaki evde olup bitenleri öğrenmek isteyen komşununkine benziyordu. Yine yataktaydık. Zaten Nazan önemli her şeyi sevişme sonrasında içtiğimiz sigaranın arasına sıkıştırır. Öfkeli, umursamaz, meraklı hatta şehvetli bile olsa sesi her durumda hep bir dostu andırırdı. Belki yine öyleydi ama sanki bu kez belirsiz, üstü örtülü bir şikayetle yüklüydü. Ustalığının sırrı sabrın olabilir mi? Bazen gerektiğinden daha kusursuz olduğunu düşünmeden edemiyorum. Sonra parmaklarını iki yandan iki namlu gibi şakaklarıma dayamıştı. Neden arada biraz beceriksiz olmuyorsun bakayım? Biraz daha içten. Ustaca bir sevişme nedir? İlk yarısı kesin bir teslimiyet. Öteki yarısı ise sabırlı bir tutumla başlasa da önünde sonunda ölçülü bir şiddetin kullanıldığı karşılıklı bir fetih eylemi. Bunu yıllarca önce daha bir çocukken Zinet zorla öğretmişti bana. Sevişirken bunu akılda tutuyordum. Çocukken öğrenilen asla unutulmaz. Tabii Zinet'ten söz etmemiştim Nazan'a. Aslında ışıktan da, duygudan da, sevdadan da haberi yoktu. O kendini hayatımın kadını sanıyordu. Ben de buna izin veriyordum. Yüzümle de ilgili bir şey söylememiştim ona. Durun, kendime haksızlık yapmamalıyım. Nazan biraz beceriksiz olabileceğimi ima ettiğinde ben de yüzümden habersizdim. İlişkimizin oldukça uzun ilk safhası Nazan'ın bu sözleriyle sona erdi. O anı hatırlıyorum. Tehdit yüklü parmaklarını tutup ona gülümsedim. O da ima ettiğini kavradığımı bilerek bana gülümsedi. Uzattığı sigaradan barış çubuğundan çeker gibi oyalanarak uzun bir nefes aldım. Niyeti yakınmaksa neden bu kadar neredeyse 4 yıl beklediğini çözmeye çalışıyordum. Niyeti yakınmak değildi ama bunu anlamam her şey ortadayken tıpkı iki gözün arasındaki kör noktayı görememek gibi epeyce zaman aldı. Nazan belki henüz kendisi de farkına değildi ama benden belki kendinden de daha genç bir erkek istiyordu. Birkaç gece sonra eve döndüğümde salonda tam pencerenin önündeyken birden ilk kez bir kadın tarafından aldatılacağımı hissettim. O güne kadar varlığımdan habersiz olduğum bir uzvun ağrıması gibi yeni ve şaşırtıcı bir duyguydu bu. Değerini bildiğimiz bir armağanmışçasına yıllardır Nazan'la aramızda duran sadakat umulmadık bir darbe alan bir vazo gibi çatlamıştı. Çatlak henüz belirsizdi, fark edilmiyordu ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecekti. Pencerenin ötesinde alçalan çatıların ardındaki boğazı da göremiyordum ama alacakaranlığa yukarıdan düşen beyaz gölgeleri andıran martılar, iki yandaki çift gibi uzanan ışıklar, gemi düdükleri seçemediğim bu deniz yolunun varlığını kanıtlamıyor muydu? Sabah ve güneş boğazı tekrar görünür kılacaktı. Çatlağın belirginleşmesi de sadece zamana bağlıydı. İlişkimiz boyunca bizi bir şemsiye gibi koruyan sadakatin artık tek parça olmadığını, yakında ikiye ayrılıp ayaklarımızın dibine düşeceğini hissediyordum. Oyalanmadan gidip yattım. Çok geçmeden de uyudum. Acı ve öfkeden çok şaşkınlık vardı hayal kırıklığımın içinde. Sonra ilişkimiz giderek iki sevgiliden iki dostun arkadaşlığına doğru yavaş ancak kararlı bir değişim geçirdi. Nazan'la yine buluşuyorduk ama yatakta asla düşlediği gibi beceriksiz olmaya kalkışmıyordum. Bu başkasının rolünü çalmak olurdu. Işığın küçümsediği, Nazan'ın ise erdem saydığı sabrım vardı, bekleyecektim. Öyle de yaptım. Ünlü sabrımın içine çekilip beklemeye başladım. Önceleri sıkılmadım değil, çünkü beklemek, beklenen bir kadın olmadıkça hep zaman kaybı gibi gelmiştir bana. Daha sonraları Nazan'la çevresindekileri pek meraklı görünmeden incelemek, bu arada beceriksizliği aday istekleri kestirmeye çalışmak, garip bir şekilde eğlenceli olmaya başladı. Kendime eziyet etmenin acısız bir yolunu bulmuştum. Böylelikle acı çekmeden beğendiğim kadının çevresinde bir süre yörüngesini yitirmiş, başıboş bir uydu gibi sürüklenip durdum. Kendimi Nazan'ın yerine koyuyor, beni aldatacağı genç adamı bir dedektif ön sezisiyle belirlemeye çalışıyordum. Haftalar boyunca hiçbir şey olmadı. Genç bir reklamcı, iki broker ve bir sanat galerisi sahibiyle ilgili kesin sonuca vardığımı düşünmeme karşın her seferinde yanıldığımı fark etmem uzun sürmedi. Komikti ama aslında her yanılgı Nazan'la aramızdaki farklılığı biraz daha belirginleştiriyordu. Erkekler konusunda taban tabana zıt fikirlere sahiptik. Bence olayın yanılgı değil, eğlence kısmı ilginçti. Nazan'la her buluşmamız hiç avcılık yapmadığım ve avcılıktan nefret ettiğim halde istemeden katıldığım bir av partisindeki heyecanlı iz sürüşlere dönüşmüştü artık. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 14.